A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün özel bir gün. Neden? Hem 14 Mart Tıp Bayramı günü, hem de çok sevdiğim bir doktor kardeşimle beraberiz. O sebepten dolayı benim de bugün heyecanımı maruz görün lütfen. Evet, tüm hekim arkadaşlarımın hepsinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı özellikle de kutluyorum. Evet, bugün özel bir konuğum dedim çünkü çok sevdiğim bir kardeşim. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı, uzman doktor Yahya Baltu kardeşim benim bugün konuğum. Yahya hoş geldin.
Teşekkür ederim Sayın Hocam.
Evet, bugün özellikle Yahya'nın çok iyi olduğu, süper olduğu bir konu hakkında konuşacağız. Burun estetiği operasyonunu konuşacağız. Çok fazla gün içerisinde soru da geldi. Kendi hazırladığımız açıklamalar da var. Bugün her yönüyle rinoplasti, burun estetiği operasyonunu konuşacağız. Evet, bu noktada özellikle bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve teknik ekipteki kardeşlerimize ve program yapıcımız Gökhan Akkaya kardeşimize teşekkürü bir borç biliyoruz efendim. Evet, öncelikle Yahya, çok merak edilen bir konu var. Burun estetiği ameliyatı, işte rinoplasti Latince, burun estetiği hangi durumlarda yapılmalıdır? Ne zaman burun estetiği ameliyatı yapıyorsunuz plastik cerrahlık olarak? Evet.
Burun estetiği ameliyatları sadece estetik amaçlı olabilir ya da hastalarımız nefes alma problemi nedeniyle de başvurabiliyorlar. Hı hı. Sadece estetik ise istiyorsa eğer biraz işimiz daha kolay.
Evet.
Estetik dış kısmıyla ilgileniyoruz. Hı hı. Ama hı hı. Aynı zamanda nefes alma problemi ve şekil bozukluğu varsa hem iç tarafını düzeltiyoruz. Yani bizim septum dediğimiz orta
burun orta iç kemiğin, evet.
Kemik ve kırdak yapıyı düzeltiyoruz. Aynı zamanda dış kısmını da düzeltiyoruz. Hastalarımız özellikle estetik için
yani burun şeklini beğenmiyor. Değiştirmek istiyor, evet.
Ve psikolojik olarak bundan rahatsızsa yapıyoruz. Hı-hı. Yoksa evet. Bunun bir medikal bir durum değil.
Medikal bir durum. Peki bu yaptığınız burun estetiğinde bir yaş sınırınız var mı? Yaş sınırı var mı özellikle?
Şimdi otörler tarafından Sayın Hocam 16 yaş, kadınlarda 16 yaş, erkeklerde 18 yaş itibariyle burun kıkırdak yapısının oluştuğu söyleniyor. Hı hı. Yani 16 yaşından sonra ve kadınlarda, erkeklerde de 18 yaşından sonra hı hı. ameliyat yapılabilir.
Evet.
Benim kişisel görüşüm ise her birey 18 yaşından sonra ameliyat olmalıdır. Bunun tek sebebi, evet, yani benim görüşüme göre 18 yaşından itibaren yasal sorumluluğu alabiliyor.
Bravo.
Ve aynı zamanda psikolojik olarak da kendi kararını kendi verebiliyor. Siz de biliyorsunuz, aydınlatılmış onam,
evet,
vardır.
Evet.
Ve 18 yaşından önceki hastalara,
evet,
anne babasının onayı gerekir.
Evet.
Ama bu burun ameliyatı
artık birey yetişkin olacağı 18 yaşta.
Kendi kararını kendi verebilecek bir potansiyelin olmasını
isteriz. Hem de zaten kıkırdak kemik gelişimi de tamamlanmış oluyor.
Kesinlikle.
Evet. Yahya Hocam, peki bayan erkekten konu açılmışken erkek burun esteti ile kadın burun esteti arasında bir fark var mıdır?
Teknik olarak, evet, değil ama istediğimiz sonuç olarak çok fark var.
Hı hı hı.
Birincisi, bayan burnu biraz daha kemer, hafif bir şey olabilir, bir oyukluk olabilir.
Oyukluk olabilir.
Biraz,
evet,
daha estetik bir görüntü, hı hı, olabilir. Hı hı. Biraz daha küçük bir burun olabilir.
Hı hı hı.
Ama erkek burnunda ise çok feminen bir görüntü kötü bir sonuç olarak,
evet,
kabul edilir. Çok kalkık olmayacak, çok oyuk olmayacak,
özel
çok küçük
olmayacak.
Kendine has ve birazcık da erkek burnu olduğu belli olacak. Yani
çok
birazcık güzel, bayanlara göre kaba olmasında fayda var.
Evet. Peki en çok bugün bize gelen sorulardan bir tanesi, bu ameliyatlar ağrılı bir işlem midir? Yani bu ameliyatlar çok mu canını yakar, çok mu ağrılıdır? Bu ameliyatın riskleri var mıdır?
Sayın Hocam, bazı hastalarda hiç ağrı duymayabiliyoruz. Hı. Özellikle kemikle uğraşmayacaksak, hı hı, ne morluk açısından da çok az, ağrı da çok az. Hatta bazı hastalar ertesi gün hiçbir şey kullanmıyorlar bir hafta boyunca. Yani ondan sonra ameliyattan sonra hiç ağrı kesici kullanmayan hastalarımız var. Fakat ağrılı olabilir. Yani küçük, hı hı, bir ağrı ve ağrı kesiciyle geçen bir ağrı kesiciyle geçen bir ağrıdır.
Evet. Çok çok şiddetli değil dayanılmaz.
Çok şiddetli değil. Belki 100 tane hastanın birinde ağrı olabilir. O da 3 günden sonra 4 günden sonra geçmekte. Hastalarımız ağrı nedeniyle pişman olan hastalarımız yok.
Şimdiye kadar ağrı nedeniyle yok. Peki bu ameliyatın hani riskleri var mıdır? Neden? Çünkü bu burun ameliyatlarında özellikle olarak sen çok bir uzmanlık kazandın gerçekten. Çok da sık yapıyorsun bu ameliyatları. Bu ameliyatların riskleri var mıdır? Riskleri nelerdir?
Şimdi her ameliyatın bir riski var. Genel anesteziye bağlı riskler var zaten.
Bu onları ameliyatlar lokal anesteziyle yapılabiliyor mu?
Yapılabilir ama küçük değişiklikler hariç yapmamak.
Pek önerilmez.
Pek önermiyorum. Çok küçük değişiklikler. Ama mesela kanama ihtimali olabilir. Enfeksiyon ihtimali olabilir. Allah göstermesin diyorum.
Evet, evet.
Ameliyattan sonra 3-4 gün bir kanama olur. Beklediğimiz bir şey daha fazlası olursa tekrardan girip kanayan alanı koterize etmek gerekiyor. Yani evet, yakmak gerekiyor. Onun dışında ikinci bir ameliyat endikasyonu olabiliyor. Yani hasta beğenmeyebilir burnunu.
Peki ikinci ameliyat ne kadar süre yapılır? Mesela bir ameliyat oldu, ikinci bir ameliyat gerekti. Ne kadar süre geçmesi lazım?
Hasta sabretmesini öneririz bir sene sonra.
Bir sene.
Yalnız 6 ay, en az 6 ay geçmesinde fayda var. Dünyanın en iyi doktorları, yani burun ameliyatını yapan doktorlar, kitaplarını yazan doktorlar 100 tane hastanın 10'unda en az revizyon yapıyorlar. Revizyon dediğimiz yani yeniden ameliyat, bu ameliyatın komplikasyonlarından biri ama aynı zamanda bir parçası. Her hasta ameliyatını düşünüyorsa %10'luk bir pay bırakması gerekiyor. Yeniden ameliyat, küçük ama daha küçük bir ameliyat gerekebileceği. Evet. Söylenebilir.
Evet, peki tabii bizzat yaptığın işlemi olduğu için sen bu konuda hemen böyle bir otomatik elle yapma olayı var ama çünkü belki bizi dinleyenler şunu düşünebilir. Bu burun estetiği ameliyatını nasıl yapıyorsunuz? Ameliyatlarınızda nasıl teknikler kullanıyorsunuz? Yani mesela bir apendektomi ameliyatı cerrah işte karnını açıyor ya da işte laparoskopik yöntem falan filan. Nasıl bir teknik uyguluyorsunuz? Nasıl yapılıyor bir ameliyat?
Aslında hocam çok güzel bir soru sordunuz ve çok zor açıklaması işin doğrusu.
Yani anlatması zordur. Evet, yapması hocam bana daha kolay diye söyleyeceksin.
Şimdi
yani
apandisit ameliyatında kitabı bilgi olarak buradan açacaksınız. Fasiye geçeceksiniz. Apandisite ulaşacaksınız.
Evet, evet.
Ama rinoplastide bir teknik, şunu şu kadar yapacaksın, bunu bu kadar yapacaksınız, şu 2 milimetre çıkaracaksınız, birazcık kaldıracaksınız, 3 milimetre kaldıracaksınız. Bunun gibi şeyler yok maalesef. Kabaca açık rinoplasti ve kapalı rinoplasti olarak geçiyor. Bu sadece açma yeriyle ilgili bir şey. Ama her hastanın burnu özel, kendine ait ve her hastanın ameliyatı özeldir ve kendisine aittir ve kendisine göre yapılır.
Münhasıran evet. Peki yani açık ve kapalı teriminden neyi kastediyoruz? Açık burun ameliyatı, açık estetik burun ameliyatı, kapalı burun ameliyatı.
Kapalı rinoplastide bütün kesiler burun içinde kalır.
Burun deliklerinden
burun
giriyorsunuz.
Burun deliklerinden evet. Üst tarafından giriyoruz.
Açık olan.
Açıkta ise sadece burun ucunda yarım santimetre kadar bir açıklık oluyor ve oradan da kesiliyor. Teknik olarak çok fark yok. İz açısından hiçbir fark yok. Yalnız bazı doktorlarımız kapalıya daha çok yapıyorlar. Bazı doktorlarımız açığı yapıyor. Bazıları da her ikisini de yapıyorlar. Farkı var mıdır iyileşmeyle ilgili? Kapalıda daha erken ödem iner. Açıkta ise iz kalmaz. Daha geç iner ama açıkta doktor bütün kıkırdağı, bütün kemik yani oradaki burun yapısını gördüğünden dolayı daha rahat karar verebilmekte.
Göre göre yapar.
Göre göre evet.
Evet. Ya yoksa hani iyileşme süreci ya da ameliyatın başarısı noktası çok çok belirgin bir
ameliyatın başarısında fark yoktur. İyi hangisini doktor, cerrah hangisini daha iyi yapıyorsa onu da davet eder.
Evet.
Ve öyle de olması gerekir. Çok fark yoktur.
Peki,
fark yoktur daha doğrusu.
Birkaç sorumuz da şöyle geldi. Benim burnumda et var. Benim burnumun içindeki kemik eğriymiş, deviasyon. Bu burundaki deviasyon ameliyatlarında plastik cerrahlar yapabilir mi, giderebilirler mi? Yani siz bir burun ameliyata girdiğinizde hem burundaki eti almak, hem içteki kemiği düzeltmek, hem de dıştan varsa bir şekil bozu gidermek, bunu komple yapabiliyor musunuz?
Rinoplasti ameliyatlarında bizim de önerdiğimiz burun ameliyatını burunu bir bütün olarak düşündüğümüz zaman et, orta kısımdaki yamukluk dışı derisi tek bir organ. Hı hı. Ve hepsinin aynı anda yapılmasına fayda var. Bazı hastalarımız şöyle geliyor. Diyor ki hocam ben önce bunun nefes almasını
sağlayayım.
Septoplasti uygulamak istiyorum diyor. Yani iç tarafını düzelteyim diyor. Hı hı. Sonra estetik olacağım diyor. Tam tersi olması lazım. Bizim oradaki kıkırdak, çıkarılan kıkırdaklar bizim şekillendirmede ihtiyacımız olan kıkırdaklar. Hı hı. Yani hı hı. Biz ameliyat sırasında yamuk kısımları çıkarıyoruz. Hı hı. Nefes almasını rahatlatıyoruz. Burun etlerini hı hı. alıyoruz ya da yakıyoruz. Nefes almasını rahatlattıktan sonra şekle geçiyoruz. Hı. Şekil sırasında o çıkarılan yamuk kıkırdakları burunda kullanıyoruz.
Öyle mi?
Tabii, evet. Dorsumda yani sırtta kullanıyoruz. Burun kaldırmada kullanıyoruz. Hı hı. Destekte kullanıyoruz. O yüzden mesela eskiden daha önce septoplasti yani burun kıkırdağı ameliyatı olanlar geliyorlar ve sonrasında burnun şeklinden şikayetçiler. Biz bunu şekillendirmek için o kıkırdaklara ihtiyacımız var. Ama daha önce ameliyat olduğundan dolayı.
Nereden bulacaksınız?
Bulamıyoruz. Kulaktan alıyoruz ya da kaburgadan alıyoruz. Hı hı. O yüzden plastik cerrahi olarak hem iç tarafındaki yamukluğu deviasyonu düzeltiyoruz. Hem şekli düzeltiyoruz. İkisinin aynı ameliyatta olmasında çok çok fayda var.
Şimdi o zaman şöyle bir cümleyi sormamız gerekir. Burnun içi etler, işte burnun içindeki kemikler, kulak burun boğazcıların işi, dışı plastik cerrah arkadaşların işi diye bir olay yok.
Öyle bir olay yok. Evet. Çünkü burun tam bir yapı. Plastik cerrahlar bunu yapıyorlar.
Evet.
Etini de yapıyorlar. Deviasyonu düzeltiyorlar. Tabii kulak burun boğazda da hem iç tarafını yapan hem estetini yapanlar var. Hastalarımıza bırakıyoruz artık. Çünkü Türkiye'de gerçekten kulak burun boğaz ve plastik cerrahiden çok çok kişi rinoplastiğini yapıyor. Her iki bölümde de iyi yapan doktorlarımız var. Haklarını yemeyelim.
Eyvallah. Tıp bayramında hepsini de gerçekten buradan sevgi ve saygıyla anıyoruz. Evet, bu noktada şöyle bir soru gelmiş. Derler ki ameliyatsız burun estetiği mümkün müdür? Böyle duyuyorlarmış, işte burun dolgusu yapılıyormuş, burun ucuna botoks yapılıyormuş, iple burun ucu kaldırma gibi böyle işlemler. Yani ameliyatsız burun estetiği mümkün müdür? Kalıcı mıdır? Diğer yaptığınız ameliyatlar gibi başarılı mıdır?
Sayın Hocam, Mehmet Hocam, şimdi son zamanlarda evet ameliyatsız burun estetiği, ameliyatsız yüz germe, bu tür şeyler kullanılıyor. Tabii bu ameliyatsız kelimesi biraz popüler kültürün bir yansıması bize. Ama şöyle, gerçekten de mesela kemeri olan hastaya birazcık dolguyla kemeri kamufle ediyoruz. Yani bizim işimiz kamufle. Ama bir senelik yani dolgu yapıyoruz. Bir
geçici,
sene sonra,
geçici değil. Kalıcı ömür değil. Boyu devam etmiyor.
Değil hocam.
Sizin yaptığınız estetik ameliyatlar ömür boyu kalıcı.
Tabii bizim ömür boyu kalıcı. Ama ameliyat olmak istemeyen ve ufak dokunuşlarla düzelmesini isteyen hastalarımız oluyor. Hatta bugün bir tane de yaptırdım. Burun alt tarafına da botoks yapılarak birazcık çok hafif bir kaldırma yapılabiliyor. Ama 6 ay tabii. Kesin sonuç rinoplasti. Evet. Ama ameliyat olmak istemeyen ya da attığım...
Korkan ya da korkan. Böyle işlemler. Genel anesteziden korkan gibi
durumlarda yapılabilir. Ya da ben bu ameliyatı biraz riskli görüyorum, biraz değmeyeceğini düşünüyorum diyenler varsa ufak ufak.
Haklı olarak bir şeyi, bir tercihi tabii, diyelim.
Bu da kamufla aslında bir şey gibi, makyaj yapmak gibi aslında.
Geçici bir süre.
Geçici bir süre, bir sene. Makyaj. Güzel bir yöntem aslında.
Eyvallah. Peki bu noktada şöyle bir soru gelmiş. Sadece burun ucu kaldırma estetiği yapılabilir mi?
Bu son zamanlarda çok yapılan bir ameliyat. Tip plasti deniliyor. Burun tipin kaldırılması. Diğer ameliyatlara göre daha kısa ve şişlik daha az olur. Yapılabilir Sayın Hocam.
Yapılabilen şey.
Tabii yani diğer taraflar sağlamsa sadece burun ucu kaldırılıp ya da şekillendirme yapılabiliyor. Daha kısa sürer ve iyi sonuçlar da elde edebiliyoruz.
Eyvallah. Peki burun törpüleme nedir?
Burun kemerini,
evet,
törpü dediğimiz böyle dişleri olan, küçük dişleri olan kemerini alıp törpülemek.
O şekilde resmen yani Türkçe değil mi? Kazımak gibi bir şey.
Evet, kazımak.
Evet, kazımak gibi bir şey.
Yani orayı iki şekilde çıkarılabilir. Birincisi bir tane keski, ince bir şey, biz osteotom diyoruz. Onunla orayı, kemiğini tamamen almak. İkincisi ise daha kontrollü. Çünkü kazıyarak
O bölgeyi normal hale getirmek.
Dümdüz hale getiriyoruz.
Evet. Şimdi özellikle birkaç hastamız da şunu sormuş. Daha doğrusu dinleyenlerimiz hasta, sinüzit hastası imişler ve diyorlar ki sinüzit hastası olanlar burun estetiği ameliyatı olabilir mi?
Şimdi sinüzit ameliyatı ile burun ameliyatı çok farklı işler. Aynı seansla yapılabilir mi? Yapılabilir. Ben yapmıyorum.
Peki sinüzit olması estetik ameliyat olmasına bir engel midir?
Hiçbir engel yok.
Hiçbir engel yoktur. Ameliyat olabilir.
Ameliyat olabilir. Aynı seansla da yapılabilir. Yani sinüzitleri boşaltılabilir. Ben estetik düşündüğümden dolayı orada kirli dokunun burun
durmasını,
yapıma bir enfeksiyon riski oluşturmasını istemiyorum. Doğru. Yapanlar var. Saygı duyuyorum.
Yani sinüzit şikayeti tedavi edildikten sonra çok daha efektif olur diyoruz. Peki şöyle bir benim de çok merak ettiğim bir konu var. Burun estetik ameliyatlarının yapılmasının bir mevsimi, bir ayı, işte kışın, bahar, sonbahar, öyle bir olay var mıdır?
Dünyanın her yerinde bütün mevsim boyunca yapılıyor.
Biz yani kışın yapıyoruz. Olma, baharda ol, yazın sıcak olur, kışın donarsın gibi falan.
Yazın sıcak olur özellikle diyorlar.
Evet.
Terlemesini çok fazla istemiyoruz ve güneşte çok çıkmasını istemiyoruz ama yani bütün binalarda zaten klimalar
klima var.
Hatta kışın daha serin olmakta odalar.
Doğru.
Kışın ise
soğuk, nezle, grip falan gibiden dolayı mı korkuyorlar acaba?
Ya ondan korkuyorlar ama sıcak, yani bir sıcak olmasını da istemiyoruz ama eve gittiklerinde daha sıcak bir ortamda karşılaşıyorlar. O yüzden biz şey diyoruz. Çok
her
sıcak,
mevsimde yapılabilir.
Her mevsimde yapılabilir. Sıcak olmasın. Yani odanın sıcak olmasın yeterli diyoruz.
Çok güzel. O kadar çok sorumuz var ki Yahya hocamızı yakalamışken soracağımız. Tabii şöyle de bir güzel bir sorumuz var. Derler ki gebeler, emzirme dönemindeki bayanlar estetik burun ameliyatı olabilir.
Mehmet hocam, siz de doktorsunuz biliyorsunuz. Gebelik döneminde zaten yasak olması
mümkün değil,
lazım.
Evet.
Bu emzirme döneminde ise tartışılıyor, yapanlar var. Yaptırmak isteyenler var. Bizim öneri de bulunabiliriz sadece. Mesela bir yaşını doldurmuş ve ek gıdaya geçmiş kişilerde yapılabilir. Ama daha az, yani 6 aydan önceki emziren anneler yapılmaması faydalıdır. Çünkü anestezik ilaç alıyor. Bu arada burnuyla uğraşırken çocuğuna yeteri kadar zaman ayıramayabilir.
Hatta aslında emzirme dönemi tamamlandıktan
yani
sonra olmasın.
Bizim de önerdiğimiz
daha evet doğru olacak kanaatindeyiz.
Ama çok gerçekten böyle emzirmenin son dönemlerinde çok isteyen kadınlar geliyor. Benim buradan önereceğim biraz daha sabredin. Bizim de içimiz rahat
emzirme
olsun.
Emzirme dönemi bittikten sonra.
Sizin de içiniz rahat olsun. Çocuğumuzun da içi rahat olsun.
Evet, çok doğru bir yaklaşım. Şimdi bu noktada birkaç dinleyicimiz de şunu sormuş. Demişler ki burun estetik ameliyatları ortalama ne kadar, kaç saat sürüyor? Yani 10 dakika, 15 dakika, 1 saat, 2 saat, sabah girip gece çıkmak gibi falan mı?
Sayın hocam, bizim hocalarımızın dediği ve kitap, bir rinoplastik kitabında yazar. Dünyanın en kolay ameliyatı olabilir ama aynı zamanda dünyanın en zor ameliyatıdır. Genel olarak rinoplasti dünyanın en zor ameliyatı olarak görülür. Ortalama çok hızlı yapanlar vardı. Tabii ameliyatın, hastanın burnunun şekli de önemli.
Tabii.
Bir saat ile üç saat arasında bir süreci var. Yalnız daha uzun da sürebilir. Altı saat sürenler var. Özellikle eskiden de gördüğümüz altı saat süren ameliyatlar vardı. Özellikle bunu çok kötü olanlar var. Revizyon ameliyatı olanlar var. Eğer kaburgadan kırdak almak gerekirse uzayabiliyor. Ama total olarak bizim gördüğümüz 2 saat, 1,5 saatle 3 saat
arasında. Yani ameliyathane girişi ve çıkışı anestezi dahil mi Yahya hocam?
Yoksa anestezi dahil. Bu.
Dahil, evet.
Giriş çıkış ise 2 saat diyelim, giriş çıkış 1 saat ekleyelim, 3 saat. Ortalama 3 saat sürüyor.
Peki kanama çok olur mu burun estetik ameliyatlarında? Çok kanar mı?
Estetik ameliyatlarda çok kanama beklemiyoruz. Hatta bazen tampon da koymuyoruz. Yani tampon dediğimiz bez tampon değil, bu silikon.
Onu da soracağım, orada da sorular gelmiş. Evet, gerçekten.
Onu kullanıyoruz. Onu bile kullanmıyoruz. Ama iç tarafındaki septum, yani o kıkırdak yamukluğu varsa, orada kemiklerle uğraşacaksak, hava yolunu açacaksak kanayabiliyor. Bu kanama genelde sızıntı şeklinde, çok az bir kanama şeklinde oluyor. 3-4 gün süren kanamalar var. Bazen bir hafta sürenler de var ama çok
sızıntı
çok az.
Şeklinde,
sızıntı
değil mi?
Çok az böyle.
Peki ameliyat sırasında çok kanıyor mu? Ameliyat esnasında?
İlk defa hocam böyle bir soru aldım. Gerçekten diyorum. Bütün hastalarım dahil. Ameliyat sırasında biz oraya jetokain bir tane lokal anestezik ilaçları yapıyoruz. O ilaçlar hem ağrıyı azaltıyor postop dönemde hem de oradaki damarları büdüştüğünden dolayı kanamamızı hiç görmüyoruz. Tertemiz görünüyor. O hem ameliyatımızı kolaylaştırıyor. Çünkü kanama olmayan temiz bir alanda çalışıyoruz.
Görerek
çalışıyoruz. Ameliyat sırasında hiç beklemiyoruz. Sonrasında ise etkisi geçtikten sonra ufak sızdırmalar yapabilir. O beklediğimiz bir şey. Hastalarımıza da korkmamasını söylüyoruz.
Çok güzel.
Bir de bazı hastalar şunu diyorlar. Hocam çok kanadık, kan ihtiyacı olur mu? Hiç olmadı.
Bize de mi öyle bir soru?
Çok az kanama ve çok size yani hastalara çok geliyor. Hiç öyle bir ihtiyaç olmaz. Zaten birkaç güne de düzeliyor. Bunlar da kanaya hasta. Zaten hastalarımız çoğu kanama olmuyor.
Bir hastamız da dinleyenimiz şunu sormuş. Göz altı morlukları olur mu? Ne kadar sürer? Yani estetik kirurgik ameliyatından sonra her zaman morluk olur mu? Bir, bunlar ne kadar sürer? Bir de ne zaman acaba ameliyattan sonra aktif iş hayatıma başlayabilirim? Böyle sorularımız var, evet.
Ameliyatın şekline göre değişir ama kemikle uğraştığımız hastalarda, kırdığımız hastalarda birazcık morluk olur. Morluk. Eskiye göre değil, gözü kapatacak şekilde değil ama alt taraflarda hafif bir morluk oluşur. Bu morluk ve şişlik üçüncü günden sonra azalmaya başlar. Birinci haftadan itibaren tamamen bazen 10 gün ama birinci haftadan itibaren
azalır
geçer. Biter ve kişi işine başlayabilir. Hiçbir sorun olmaz.
Böyle bir hafta 10 gün sonra başlayabiliyor.
Bir haftada başlayabilir. Bizim için hiçbir sorun olmaz.
Peki bu ameliyatlardan sonra efendim orada bir hani işte ne oluyor? İşte eskiden karın ameliyatlarında kocaman dikiş izleri falan filan işte sezaryanda bile. Yani ameliyat sonrası burunda, böyle alında herhangi bir yerde dikiş izi, ameliyat izi kalır mı?
Kapalı rinoplastide bütün dikişler iç tarafta ve hiçbir şekilde iz belli olmaz. Açık rinoplastide hiçbir şekilde iz belli olmaz. İyi dikilirse istisnalar hariç. Açık rinoplasti ufak bir kesi yapılıyor burnun alt tarafından. O da belli olmayan bir iz. Hastalarımız bundan çok şikayetçi değil. Belki 1000 hastanın birinde ya da ikisinde yeniden orayı dikilebilir.
Hiç iz kalmadan bu ameliyat.
Tabii hocam. Yani iz hastaların şikayetleri arasında bir şey değil. Ameliyattan sonra şikayetler arasında yer almıyor.
Çok güzel. Peki bir dinleyicimiz de şunu sormuş. Estetik ameliyat sonrası uçağa binebilir miyim?
O da güzel bir soru hocam. Özellikle korkuyorlar.
Evet, bazen basınca tabii bağlı. Senin çok yurt dışından gelen hastaların da var. Sana muhakkak soruyorlardır. Uçağa binebilirler mi?
Onlara rapor yazıyoruz hocam. Zamanı geldiğinde 3 gün sonra uçağa binebilir diyoruz.
3 gün sonra?
3 gün sonra.
Yani basıncın falan herhangi bir etkisi.
Evet hocam. Basınçtan özellikle korkuluyor. Ama bizim kanama yoksa zaten o uçaktaki basınç etkilemiyor. Zaten çok fazla büyük basınç değildir. 3 gün sonra uçağa binebilir. Raporunda yazıyoruz. Eğer kanama düşünürsek, yani birazcık orada kanama olacağını düşünürsek birkaç gün sonra veriyoruz.
Ama birkaç gün uzatıyoruz.
Uzatıyoruz. 3 gün, 5 gün sonra yapıyoruz. Genel olarak da şunu yapıyoruz. Zaten kontrole geliyor. 6. günde, 7. günde dikişlerini alıyoruz. Yurt dışına gönderiyoruz. Hiçbir sorun olmuyor.
Çok güzel. Ya böylece bizim Türkiye'mizin ne kadar sağlık sektöründe dünyada önce olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Gerçekten senin bizzat ameliyat yaptığın hastaları ben biliyorum. Dünyanın her ülkesinden hastamız geliyor.
Geliyorlar ve mutlular.
Çok memnun bir şekilde
ayrılıyorlar. Gösterdiğimiz resimlerden de mutlular.
Ben ülkemin adına da sana teşekkür ediyorum. Yine güzel bir soru gelmiş. Demişler ki burun ameliyatlarından sonra koku alma kaybı olur mu?
Evet hocam.
Çünkü benim burnum niye var? Koku için var. Burun ameliyatlarından sonra koku alma duyumda bir problem olur mu?
Şimdi hocam estetikse sadece dış tarafıyla uğraşıyorsak öyle bir sorun olmaz. Ama iç tarafta nefes almayla ilgili bir problem var. Ve bu hasta nefes alamıyor. Sonrasında bu hastaya septoplasti gerekiyor. O kıkırdağı ve kemiği düzeltmemiz gerekiyor. Böyle durumlarda oradaki şişliğe bağlı olarak oradaki dokunun sonuçta bir travma aslında. Travmasına bağlı olarak koku kaybı olabiliyor. Koku alması azalabiliyor. Bu zaman içerisinde de tekrar geri dönüyor. Bazılarında eskisi kadar geri dönüyor. Eskisi kadar koku alabiliyor. Bazılarında ise birazcık daha az alabiliyor. Maalesef bu
geçici mi bu az olması? Geçici mi oluyor yoksa kalıcı olarak mı?
Kalıcı olarak aslında kalan hastalar oluyor. Hı-hı. Bazıları bu iyi diyor, bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bazıları da özellikle bayanlar şey istiyor. Aa diyor ben koku almayı çok severim.
Evet.
Güzel çiçekleri evet. almayı çok severim. Bunu dert edebilenler
mesela 100 üzerinden düşürürse kaça düşer 90-80 o olanlarda yani.
Estetik ameliyatsa eğer hiç düşmez.
Hiç düşmez.
Ama septoplasti de
içteki ameliyat.
İçteki evet. ameliyatta %50'lere kadar düşebilir.
Anladım. Peki şöyle bir olayımız var. Burun estetiği ameliyatlarından sonra şöyle bir güzel soru diyor ki asimetri olur mu? Yani burunun sağ ve sol tarafında böyle bir görüntü bakımından simetri bozulur mu? Asimetri olur mu?
Ameliyatlardan sonra istemediğimiz sonuçlar ama dediğim gibi %10 gibi bir hastada bunlar oluşabiliyor. Düzeltilebilecek şeyler olmamasını temenni ediyoruz. Ama bazı özellikle yamuksa daha önceden o yamuklu düzeltmek gerçekten çok zor. Biz hastalarımıza şunu diyoruz hep. Yamuk burunda %90 düzeltiyoruz. %10'u kalabilir. Sebebi şu. Çatıyı bozmamamız gerekiyor. Hı-hı. Çatıyı korurken %90'ı düzeltiyoruz. Bir de kıkırdakların bir hafızası var. Bu hafıza nedeniyle eskiye birazcık dönüş yapılabilir. Ama daha önce burun yamuk değil de sonrasında yamuluyorsa eğer ufak erken kırıklar nedeniyle olabiliyor. Bu ameliyatlarda olabilir. İstemediğiniz bir şey ama düşük bir ihtimal.
Düşük bir ihtimal.
Düşük bir ihtimal.
Peki gülüş, düzeltilebilir. Gülme gülüş bozukluğu olur mu?
Gülüş bozukluğunu düşünmüyoruz. Beklemiyoruz hocam. Ama ilk zamanlar burun sert olduğunu ve önemli olduğundan dolayı daha böyle gülerken biraz böyle
sert bir gülüş olacak.
Sert demeyeyim de böyle birazcık gergin bir gülüş olabilir. Ama daha güzel güldüğünü düşünüyorum.
Eyvallah. Şimdi sohbet o kadar güzel ki ben büyük ihtimalle ileriki haftalarda yine seni alacağız ama ben bir iki sorumuz daha var dinleyicilerimiz sormuş. Demişler ki burun estetiği ameliyatı sonrasında ne yapmalıyım? Nelere dikkat etmeliyim? Ben burun estetiği ameliyatı oldum. Şimdi neye dikkat etmeliyim? Yani işte futbol oynamak ya da evde işte böyle tamir işleri ya da bayanlar burnumu korumalı mıyım oradan şu sert yerlerden gibi sorular soruyorlar evet.
Ameliyattan sonra doktoru zaten söyleyecektir ama biz de ekstradan söyleyelim. Tabii her doktorun bir farklı bir önerileri var. Genel olarak başı yukarıda yatacak hocam. Buz uygulaması yapılması gerekiyor.
Ne kadar süre? Bir ay, iki ay, bir sene?
Ben iki gün öneriyorum. Bazı doktorlarımız daha uzun önerebiliyorlar. Üç gün, dört gün.
Sırt çok üstü fazla. Yatacak, evet.
Sırt üstü bir hafta boyunca ya da beş gün boyunca istiyoruz. Şişlikler azalsın, ödem azalsın, morluklar azalsın diye. Onun dışında iki ay boyunca gözlük takmamasını isteriz. Sebebi ikinci aydan itibaren artık kemik yapı sertleşir ve
taşıyabilir. Güneş gözlüğü dahil değil
güneş
mi?
Güneş gözlüğü de dahil Sayın Hocam. Onun dışında ne diyebiliriz? Tabii çarpmayacak. Çocuk emziriyorsa, çocuk büyütüyorsa dikkat edecek bunlara. Ameliyattan hemen sonra bizim kullandığımız termoplastik splintler var. Alçı bezler, atel. Onlarla banyo yapmasını öneriyoruz. Ama eski atellerde bir hafta boyunca banyo yapmıyordu. Bir de konusu açılmış gelmişken söyleyeyim. Eskiden burun içine bez
tampon onu da soracağız. Evet.
Ve onlar çok ağırlı.
Pamukluydu, yapışırdı
pamuk
değil mi?
Yapışırdı. Yani. Hastalarımız ondan çok korkuyormuş. Hala bir travma şeklinde.
Evet. Söylüyorlar. Ben de hastalarım da söylüyor.
Artık içine splint koyuyoruz. Ortası delikli. Oradan nefes alabiliyorlar.
Silikon
evet, şeklinde evet. Splint nefes alabiliyorlar. Bazen 3 gün tutuyoruz, bazen 5 gün tutuyoruz ama nefeslerini alabiliyorlar. Çıkarması da kolay. Çok ağırlı bir işlem değil.
Eyvallah. Valla son birkaç dakikamız ben kendi merak ettiğim bir şey sorayım. Yani estetik mesela karın ameliyatlarında eskiden işte saf kes ameliyatlarında açık yapıda sonradan laparoskopik oldu. Evet. Yeni yöntemler. Bu konuda uzman bir hekim olarak burun ameliyatlarında mesela bundan 10 sene sonra 20 sene sonra nasıl bir şey düşünüyorsun? Nasıl bir şey hayal ediyorsun? Neler olabilir? Çok zor bir soru ama.
Çok zor bir soru. Şimdi kapalı ve açık rinoplasti tekniklerimiz vardı. Uzun dönem kullanıldı. Yakın zamanda letdown tekniği geliştirildi. Hatta bunu çok dünyaya yayan ve kitabını da yazan kişi Barış Çakır diye bizim bir tane güzide doktorumuz aslında.
Çok güzel.
Bütün dünyada kurslar da veriyor. Letdown dediğimiz bunu yaygınlaştırıyor. Sırtı, burun sırtındaki kemere hiç dokunmadan, hiç bozmadan biz normalde orayı törpülüyoruz. Bu teknikte ise alt taraftan fazla dokular alınıp sonrasında çökertilip düz hale getiriliyor. Bunda mesela kapalı rinoplasti teknikleri iz çok az oluyor. Çok preservation rinoplasti deniliyor.
İleride bu teknikler daha da gelişecek.
Daha da gelişecektir ve daha da yaygınlaşacaktır. Öyle düşünüyoruz.
Ve Türkiye'de de siz değerli hekimler tarafından yapılacaktır.
Ve gerçekten de bir gelmişken söyleyeyim. Dünyada en iyi rinoplastinin yapıldığı yer Türkiye'dir. Bunu ben bir plastikçiler olarak demiyorum gerçekten ama
dünya söylüyor.
Artık estetik merkezlerden biri Türkiye oldu. Bir de mesela hashtaglere baktığımız zaman dünyada rinoplasti örnekleri var. Beğenmiyoruz. Türkiye'dekilere bakıyoruz. Türkiye'de çok güzel sonuçlar elde
ediyoruz. Harika. Ellerinize sağlık. Efendim hocam. Çok güzel bir konuydu. Çok güzel bir konuğum vardı. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar
İyi diliyorum akşamlar.
Efendim. İyi Teşekkür akşamlar. Ederim. Sağ olun.
A'dan Z'ye sağlık.